Teşekkürler. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba, işte Hayatın Sesleri başladı. Programımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı bugün de sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Lütfen sizler de dahil olun programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya. O dolaşmış daldan dala, savurmuş yüreğini. Ben bölmüşüm yüreğimi, baş kaldıran dizelere. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek. Bulur bulur yitirmekmiş, düşsel bir oyuncağı. Yalanmış hepsi yalan, yalanmış hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Acı çektim günlerce, acı çektim susarak. Şu kısacık konutlukta, deprem kargaşasında. Yaşadım birkaç bin yıl, acılara tutunarak. Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek. Bulur bulur yitirmekmiş, düşsel bir oyuncağı. Yalanmış hepsi yalan, yalanmış hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Yalanmış hepsi yalan, yalanmış hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Yalanmış hepsi yalan, yalanmış hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Yalanmış hepsi yalan, yalanmış hepsi yalan. Sevmek.
Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sürüyor. Stüdyodaki konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mehmet Ali Dombaycı bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün... Geçtiğimiz günlerde de yaşadığımız tarihe de kötü bir anı olarak geçecek gün dolayısıyla böyle bir konuyu seçtik. Bu konu üzerinde konuşalım istedik. İnsanlar bir düşünce, bir kişi ya da bir örgüte körü körüne nasıl inanabiliyorlar? Sorgusuz, sualsiz nasıl bağlanabiliyorların sorusunun cevabını arayacağız. Bu bilinçli bir seçim midir ya da bir İnanç gereği midir sorularının cevaplarını almak isteyeceğiz sizden. Ama bunun için sanıyorum önce tarihe birazcık bakmak gerekiyor galiba. Tarihsel ve sosyal nedenlere mi dayanıyor? Ne dersiniz sayın hocam?
Tabii ki ben bugünkü sohbete başlamadan önce 17 Ağustos'u vesilesiyle de bir şeyler söylemek istiyorum. Ben
evet,
Gölcük doğumluyum.
Evet. Öyle mi?
Evet,
çok
o günleri yaşayanlardan.
Evet.
Dolayısıyla hasretle anıyorum o kaybettiğimiz kişileri, o yerleri vesaire. Tekrar böyle bir acı bize yaşatmasın inşallah.
Umarız.
Umarız. Şimdi kişilerin zihinsel eylemleri var. Yani bedensel eylemlerin yanında tutmak, yürümek, koşmak dışında bir de zihinsel eylemleri var. Zor olan tarafı bu zaten ve bunları biz gözlemleyemiyoruz. Hı hı. Bunları biraz bilmek, inanmak, işte duygulanım halleri, düşünmek, sanmak vesaireyle ilgili olan eylemleri. Ve bu bizim sizin söylediğiniz gibi tarihsel ve sosyolojik boyutlarıyla evet, da çok ilgili bir şey. Toplumumuzun bulunduğu mekan, coğrafya, ne kadar süredir burada duruyoruz, yaşayış biçimimiz, dili kullanma biçimimiz, teknolojiyi üretme biçimimiz, hepsi bunlarla aslında ilgili. Çok tali bir örnek vereyim. Teknoloji üretemedikçe kelime üretemiyoruz. Kelime üretemedikçe düşünme kapasitemiz günden güne düşüyor. Çünkü kavramlarla düşünüyoruz.
Hı hı.
Kavramlarımız azaldıkça düşünme fonksiyonlarımızı biraz kaybediyoruz. Şimdi burada iki tane ana aks var diyelim. Bir tanesi bilmek, bir tanesi de inanmak. Bunlar ikisi de ihtiyaç. Bir insan için ikisi de ihtiyaç. Yani bunlar olmadan hayatı yürütemiyoruz, sürdüremiyoruz.
Nedir bilmekle inanmak arasındaki fark?
Bilmek bir kere merakla başlıyor. Sorularla devam ediyor. Tarafsız gözlemler peşinde oluyoruz. Nedenleri araştırıyoruz, evet, daha çok. Bulguları işte kabul ediyoruz veya reddediyoruz. Ulaştığımız sonuca göre en önemlisi kararlar veriyoruz. Burada içinde karar da var. Bilgi bize karar mekanizmalarını taşıyor. Karar verebiliyoruz ve bunu irade değil. Ama inanmakta bir kere kabul var. Yani birisi biraz başlangıç, birisi biraz sonuç gibi öyle değerlendirebiliriz. Sisteme taraf olarak kabul. Nedenleri çok fazla sorgulamıyoruz. Sonuçları doğal kabul ediyoruz. Algıları ona göre uyarlıyoruz. Böyle bir fark var aralarında.
Evet.
Dolayısıyla bu farkları da şöyle belki hani hissettirdiği içerikler bakımından şöyle değerlendirmek yararlı olabilir. İşte bilmek her zaman huzursuzluk sebebidir.
Evet.
Yani bizi huzursuz edebilir bilmek. Belirsizlik oluşturur bilmek.
Hı hı.
Bilgi değişkendir. Sürekli değişebilir ve kanıt gerektirir. Ama inanma cephesinde inandığınız zaman rahatsınızdır. Kendinizi güvende hissedersinizdir. Yani rahatlık vardır, güven vardır. Belirsizlik varsa bile bunu hissetmezsiniz. Çünkü inanıyorsunuzdur zaten. Ve bu eylem biraz durağandır. Yani aktif değildir. Ve yani bir açıklayabilirsiniz. İşte batıl inançlar böyledir zaten. Nedir? İşte merdivenin altından geçme, başına bir şey gelir. Kara kedi gördüğünde şöyledir, uğursuzdur vesaire. Başınıza da bir şey geldiğinde açıklaması zaten hazırdır.
Hı hı.
Dolayısıyla bilmekle inanmak arasındaki farkı çok genel olarak özetleyecek olursak, inanmak bir gerçekliği tercih etmek biraz. Bilmek ise gerçeklik hakkında o kesinliği arayış, yani o bir durağan bir şey değil, bir yürüyüş yani. Biz hani felsefe derslerinde, hı hı, söyleriz, felsefe yolda olmaktır. O bir yürüyüş, bir arayış. O yüzden çocuklar bilmek için hep merak ederler, şüphe duyarlar, hayret ederler, şaşkınlıkları yüksektir, dikkat edin. Büyüdükçe onların soruları azalır, merakları körelir, şüphe davranışları azalır, gider. Çünkü topluma ayak uyduruyorlar. İkincisi, inanmak güvene ihtiyaç duyar. Bilmek ise şüpheye. Biraz şüphe olması gerekiyor bilgi için. Şüphe duymamız gerekiyor. Aa, acaba neden öyle oldu? Niye öyle dediler? Neden şimdi böyle yaptım? Şüphe olmadan bilginin peşinden gidemiyoruz. Ama inanmak şüphe götüren bir şey değil. Bir sonuncusu da inanmakta da, yani bilmekte de güven vardır. Bilginin de güvenilirliğini denetleyebiliriz ama inanmadaki güven biraz kör bir güven. Bilmek ise farkındalık içeren bir güven taşıyor. Yani hem fark ediyorsunuz, kolluyorsunuz, yoğurduyorsunuz, hem de bir yandan biliyorsunuz. Böyle ikisinin arasındaki farkı çok genel olarak böyle ayırabiliriz.
Evet, şimdi baktığımızda iyi bir eğitim almış, sorumluluk sahibi, fikri selim diye gördüğümüz, bildiğimiz insanların böyle körü körüne bir şeye inanıyor olmaları, inanmış olmaları da çok enteresan. Tabii. Bunu nasıl açıklayacağız peki?
Bu biraz düşünme alışkanlıklarımızla ilgili bizim. Yani eğitim, bakıyoruz topluma, yani sadece bu son zamanlarda yaşanan olaylarla da ilgili değil, suç unsurlarına bakıyoruz. Suçlarla ilgili de beyaz yakalıların daha fazla suç işlediğini görüyoruz. Yani bilgi mesela suça da teşvik edebiliyor. Çünkü daha organize bir harekete yönlendirebiliyor bizi. O yüzden eğitim sistemi içerisinde her ne kadar, yani zaten bununla ilgili çok eksiklerimiz var. Eylemlerimizle etik arasındaki ilişkiyi kuracak yapılarımız da eksik. Burada da eksikliğimiz var.
Bir yerlerde bir hata var
Bir yerde bir hata var. Biz bir kere itaat etmek konusunda biraz bir toplumuz. Yani bunu kabullenmiş bir toplum gibi duruyoruz. Yani hı-hı, bunu genelleyemeyiz belki ama tarihsel olarak böyle geliyor. Yani sorguladığınız zaman, şüphe duyduğunuz zaman biraz böyle dışlanan bir insan olabilirsiniz hemen. Öğrenciyseniz okulda nedenlerini öğretmene sorduğunuzda işte sıkıntı çıkartan bir öğrenci olabilirsiniz. İş yerinde yöneticinin davranışlarını sorguladığınızda yine benzer şeylerle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla bahsettiğimiz eğitimin üniversite eğitimi olması, temel eğitim olması bir şeyi değiştirmiyor. Eğitimin niteliğiyle ilgili konuşmamız gerekiyor. Yani o eğitim dediğimiz sürecin içerisinde ne yaptığımız önemli. Bir şeyi biz bu budur diye aktarıyor muyuz? Yoksa kişilerin o aktardığımız içerik üzerinde analitik, eleştirel bakış açılarını geliştirecek bir eğitim mi yapıyoruz?
İkincisi biraz
evet, bizde eksik. Bunu biraz güçlendirmemiz gerekiyor.
Ama sizin bununla ilgili, düşünme eğitimiyle ilgili bir çalışmanız var sanıyorum.
Evet, oldu.
Hatta
evet,
okullarda da müfredata girdi.
Tabii ki.
Okutuluyor galiba. Birazcık da bundan söz eder miyiz lütfen?
Ben tabii üniversiteye geçmeden önce öğretmenlik yaptım. 5-6 yıl sınıfın içini tanıyorum. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev aldım. Sonra üniversiteye geçtim, ihtisası tamamladıktan sonra. 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlamıştık. Henüz 4+4+4 sistemine geçmeden önce bu dersi, yani ilkokuldan sonraki ortaokul kısmı için düşünme eğitimi. 2007 yılından itibaren bu okutuluyor. Ne yazık ki seçmeli. Şimdi Türkiye'de sınava odaklı bir eğitim sistemi olduğu için bu söylediğimiz içerikleri konuşacak bir ortam oluşturamıyoruz. Test çözmekten ve sınavlara hazırlanmaktan bunlara çok fazla vakit kalmıyor. Şıkların arasında kaybolduğumuz için gerçek de doğruyu da inanmak da bilmek de bunların arasında bir şey yok. Tercihimiz yok bizim. Bunun bir de kitabını yazdık. Dersin adı Düşünme Eğitimi. Seçilme oranıyla da ilgili bir bilgi vereyim size. Beni çok üzen bir şey bu. İstatistik %1 civarında bir seçilme oranı var. Çok düşük. Buraya onunla da ilgili bazı içerikler getirdim. Mesela son zamanlarda yaşadıklarımızı yaşamamak için üzerinde durmamız gereken tek bir dersin konusu olabilecek dersin amaçlarından bir tanesini okumak istiyorum. Eğer
lütfen buyurun,
müsaade ederseniz. Bilgi kaynağına ilişkin duygu ve düşüncelerinin eylemlerine etkisini değerlendirir. Yani bu kadar üst düzey eğitim alan kişilerin bir şekilde inandıkları ya da gönülden bağlandıklarını düşündükleri yapıların,
evet,
bilgi kaynaklarına biz nasıl bağlanıyoruz? Bilgi kaynağına ilişkin duygularımız ve düşüncelerimiz ne? Bunu bir değerlendiriyor muyuz acaba? Şöyle şeyler söylüyoruz toplum içinde, farkındayız değil mi? İşte benim kardeşim yapmaz. Benim hocam yapmaz. kendimiz bile, yani ben yapmam öyle bir şey. Ben nasıl yaparım? Yapılıyor insan. Yani yapabilir. İnsan hataya meyilli bir varlık, yapılır. Dolayısıyla bilgi, bize gelen bilginin kişisi veya kaynağı ile ilgili bizim hem duygularımız var hem de düşüncelerimiz var. Bunları birbirinden ayırt ederek bunlarla ilgili bir değerlendirme yapacak zihinsel faaliyeti göstersek belki bir duracağız. Bir dakika, ben nereye gidiyorum? Ne oluyor? Bana böyle deniliyor ama bu doğru mu? Denetliyor muyum? Bunlar önemli unsurlar. Burada her derste 20 tane konu başlığı vardı. 6, 7, 8, 60 tane aşağı yukarı konu başlığı var. Bu sadece bir tanesi.
Bir tanesi. Evet.
Buna benzer düşünürken işte karar verme. Biz iradeyi teslim ediyoruz, devrediyoruz. Bizim yerimize eşimiz karar veriyor. Bizim yerimize hocamız karar veriyor. İşte ben hatırlıyorum öğrencilik yıllarımı. Üniversite tercihlerimi öğretmenlerim yaptı benim. O günlerde bu kadar gelişmişliğine sahip değildim. Bir şey diyemedim. İtiraz da edemedim. Onlar yaptılar. Benim geleceğimi onlar tercih ettiler.
Evet.
Değil mi? Biz kararı başkasına devrediyoruz. Yani bir aracımız var. Ruhsatını veriyoruz. Ehliyetini de veriyoruz. Sonra trafik kazası olunca birisi bize soruyor. Ya işte böyle oldu falan diyoruz. Dolayısıyla irade bir kere teslim edilmemesi gereken temel unsurlardan bir tanesi. Peki. Buna sahip çıkmak gerekiyor.
Evet. Aklımızı kullanmalıyız.
Tabii.
Hakikati kucaklayabilmek tabii için, değil mi?
Tabii ki, tabii ki aklı kullanmalıyız. Yani bilgiyle duyguyu da biraz ayırt etmemiz gerekiyor. Şimdi bir küçük örnek vereyim. Dinleyenlerin de bizi belki daha iyi anlayabilmeleri için. Bilgiyle duygu arasında da farklar var. Yani bilgi olmadan duygu da olmuyor. Kendimize dönük olanlar hariç.
Evet.
Biraz duygularıyla hareket eden bir toplummuşuz gibi geliyor bana. Yani bilgiden ziyade biraz duygularımızla hareket ediyoruz genellikle. İşte öfkeler, nefretler, sevinçler, inanmalar, bağlanmalar, hüzünler, işte melankolik durumlar, nostaljik hikayeler, kutsallar, değil mi? Bütün bunların hepsi bilginin üstünde böyle tomar tomar kümelenmişler. Hayatımızın ana belirleyicileri, ana fonksiyonları olmuş. Şimdi böyle bir
peki beyin, menfaatler?
O da var. Çıkarlarımız değil da mi? Var. Tabii kişisel çıkarlarımız da var. Yani kendimizi güvene almak, yaşam kalitemizi yükseltmek, işte makam mevki sahibi olmak vesaire. Bunları bir şekilde üstü örtük veya açık edinmek için irademizi devrettiğimiz zamanlar oluyor. İmza atıyoruz işte. Okumadan imza atıyoruz. Bunlar hep sıkıntılı. Şöyle söyleyeyim. Az önceki örnekten bahsediyordum. Şimdi bir gün ders işlerken şöyle bir etkinlik yapmıştım öğrencilerimle. Soykırım. Tek kelime. Herkes beyin fırtınası. İlk aklına geleni söyleyecek.
Evet.
Herkes işte Kızılderililer, Bosna, kan, vahşet, ölüm, göç gibi kelimeler söylüyorlar. Tabii TDK'nın sözlüğünü açıp baktığımız zaman bunların hiçbirisi yok orada. Orada kan yok, gözyaşı yok, Bosna yok. Srebrenica yok veyahut da Yahudiler yok ya da başka unsurlar neyse bunlar yok. Orada diyor ki bir ırkı çeşitli yöntemlerle oradan kaldırması. Ama duygu hali öyle bir şey ki bilginin üzerine yapışan elektrik yükleri gibi. Dolayısıyla biz artık tarif ederken bazı şeyleri duyguyla tarif etmeye başlıyoruz. Şöyle düşünün, bu salonu bomboş düşünün. Yere bir halı serelim. Böyle nasıl diyelim? Peluş mu diyorsunuz?
Evet.
Yünlü gibi böyle. Küçük plastik toplarımız olsun. Kendiliğinden hareket eden. Küçük, iri, ufak, büyük, küçük. Bunlar belli bir süre boyunca burada hareket edince, yani ilkokulda yapardık ya saçımıza plastik kalem sürer. Elektriklenecekler. Dolayısıyla bunların küçük olanları, büyük olanları, hani bu bir metafor. Belki fizik bilgisi bakımından doğru değildir de. Evet. Çekecekler veya itecekler birbirlerini. Şimdi şöyle tarif ediyoruz. Bilgiler bu küreler. Büyük veya küçük. Duygular, yani elektrik yükleri, olumlu veya olumsuz. Onların üzerine yuvarlandıkça, yani biz yaşadıkça, yaşantı edindikçe ilişen elektrik yükleri. Belli bir süre sonra biz diğer bilgileri, kişileri, özneleri, olayları bu elektrik yüklerinin etkisiyle itiyoruz veya çekiyoruz. Gidiyoruz. Şimdi ortadan şeyi kaybettik. Bilginin pozisyonunu kaybettik. Bilmek eylemini kaybettik. Duygu, işte inanma gibi eylemlerle. Bir de sanma var tabii ara form olarak. Bir de sanı var. Yani sanılarla hareket ediyoruz. Varsayımlarla hareket ediyoruz.
Evet. Peki şimdi gerçekten biat, körü körüne biat çok önemli toplumsal bir sorun. çözümleri konusunda neler önerebilirsiniz dinleyicilerimize?
Şunları önerebilirim. Bir kere bolca merak, üstüne bolca şüphe ve bir hayret durumu. Herkesin kendisini yoklaması gerekiyor. Ben neleri merak ediyorum ve kişisel merak etme kapasitemi nasıl artırır? Bu olan olayların arkasında neler var? Bunu merak etmemiz gerekiyor öğrenmek için. Şeffaf bir şekilde bunu konuşmamız gerekiyor. Ya da bir yere gittiğimizde burada ne oluyor? Bunu merak et. Bu bize soruyu getirecek şüphede. Ben neyden şüphe ediyorum ve nasıl şüphe ediyorum? Bunu da kendimize sormamız gerekiyor. Ve ben nelere hayret ediyorum? Ben nelere şaşırıyorum? Ben öğretmen olarak sınıfa girdiğimde çocukları bugün nasıl merak ettiririm? Onları nasıl şüphelendiririm? Nasıl onlara bir hayret durumu oluştururum o günkü dersimde? Bu üç fonksiyonu kullanarak etkinlik hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi bunun arkasından geleceklere bakmak lazım. Bu üçünü ortaya koyduğumuzda bunun arkasından ilk gelen şey sorudur. Soru gelecektir. Soruya bir kere cevap alacağız. Soruya bir cevap geldikten sonra işimiz bitmiyor, devam ediyor. Bu soru, gelen cevabın doğruluğunu denetleyeceğiz. Başka bir takım ölçütlerimiz olacak. Yani bunun doğruluğunu denetlememiz gerekiyor bizim. Ve bunun doğruluğunu denetlememiz için bize ölçü lazım. Nasıl şurada bir torba portakal olsa bu kaç kilodur deseler, bize kilo lazımsa bunlar için de uygunluk, tutarlık, özdeşlik, işte tümel uzlaşım vesaire gibi şeyler lazım, ölçüler lazım. Bizim düşünme fonksiyonumuzda ölçüt yok. Hani hep denir ya, eleştirel düşünen birey istiyoruz. Biz birey eleştirel düşündükçe biat etmez. Zihnini devretmez.
Evet.
Ama eleştirel düşünen kişiye de ne lazım? Ölçüt lazım. Çünkü işte İngilizcesi critical thinking, Türkçesi eleştirel. Türkçesi için elek lazım. Yabancı dildeki için de kriter lazım. Elek. Düşünün şimdi, fındık eleyeceğiniz elekle buğday elenir mi? Elenmez.
Evet.
Ona göre de kişiye neyi kazandırmamız gerekiyor? Hangi ölçütü kullanacağını, o beceriyi kazandırmamız gerekiyor. Bu ölçüt bu iş için uygun mu?
Bunun için de eğitimin çok daha küçük yaşlardan başlaması gerekiyor.
Biz 6-7-8. Sınıf için çalıştık ama onu kendimiz akademik olarak çalışırken 5 yaş, 6 yaşa kadar indiriyoruz. Yani o oradan başlamayınca arkası gelmiyor. Soru yoksa, şüphe yoksa ve bu denetlemeler, ölçütler yoksa olmuyor. Kararsızız diyoruz mesela, değil mi?
Evet.
Çok birbirimize konuşurken, sohbet ederken, çay sohbetlerinde karar veremedim, kararsızım. Hayır efendim, kararsız değilsiniz. Ölçütünüz yok. Bir ölçüt olsa karar verecek. Yani gidiyoruz mesela bir pantolon almaya, değil mi? 20 tane pantolon giyiyoruz. Sonra alamadan çıkıyoruz. Eve geliyor, akşam geliyoruz. 20 tane denemişiz ama alamamışız. Niye alamamışız? Bir ölçü yoktu yani. İşte rengimi, bedenimi, modelimi, markasımı, fiyat aralığımı, bunların hepsi birer ölçü. Bunları belirlemek gerekiyor. Tabii ki hayatı her anda böyle yaşayabilir miyiz? O da mümkün değil ama çok kritik olan, bugün konuştuğumuz konu gibi konularda ölçüsü olmayınca insanın elinde bir mihenk taşı derler ya eskiler.
Evet.
Bir ölçü olmayınca başkalarının ölçüsünü kullanmak zorunda kalırsınız. Gidersiniz başkalarının ölçülerine.
Oysa kendi aklımız var. Tabii. Kendi aklımızı kullanarak az önce de söylediğim gibi hakikati kucaklayabiliriz.
Kesinlikle.
Hep birlikte.
Tabii ki, kesinlikle.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Sağ olun, var olun. Bizlerle birlikte olduğunuz, bizleri bu konuda aydınlattığınız için sağ olun, var olun.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitim Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mehmet Ali Dombaycı stüdyo konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ederken hayatın seslerinde müziğe dönüyoruz.
Bir
Türkiye saatlerimiz 15.33'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve telefon konuğumuza hemen merhaba diyelim. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Gürcan Polat telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, Roma İmparatorluğu'nun kurucularının atası kabul edilen Aenas'ın Edremit'teki antik kent, Antandros'tan başlayıp İtalya'da sona eren yolculuğunun gemilerle aynı rota izlenerek gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Şimdi bu projeden söz edelim istiyoruz dinleyicilerimize birazcık. Projeye kaynak olan hikayeyi bizlerle paylaşır mısınız lütfen?
Tabii ki. Aeneas aslında Troyalı bir kahramandır. Troya Savaşı sırasında tanrıların, daha doğrusu tanrı Zeus'un kendisine verdiği Troya soyunu devam ettirmek için yeni bir kent kurma görevini alır ve İda Dağı'ndan ya da bugünkü adıyla Kaz Dağı'ndan inerek Antandros'a gelir. Antandros da o dönemde Kaz Dağları'ndan, İda Dağı'ndan elde edilen keresteler üzerindeki hakimiyetiyle ünlüdür. Buraya gelmesinin sebebi de budur. Burada Kübele kutsal koruluğundan kesmiş olduğu ağaçlarla kendilerine 20 tane gemi yaparlar. Yandaşlarıyla beraber gelirler çünkü. Ve bu gemi yapımından sonra Anadolu'yu terk ederler. Ve ilk önce nereye gideceklerini bilmezler. Epey bir alan dolaşırlar. Önce Kuzey Ege'ye giderler, Enes'e giderler ki Antika'da Aynos'tur. Orada olmaz Delos adasına, Ege adalarından bir tanesi olan Delos'a giderler. Çünkü orada Apollon tapınağı vardır, kehanet merkezidir. Apollon'dan kehanet isterler bu kentlere nerede kuracaklarına ilişkin. Ve kendilerine ata topraklarına gitme önerisinde bulunur Tanrı ve orada kurmaları gerektiğini söyler. Babasına danışan Aeneas, Girit'ten bir soyunun geldiğini öğrenir öğrenmez. Oraya yelken açarlar, orada bir kent kurarlar ki Pergamon'dur adı. Bir yıl yaşarlar fakat orada büyük bir kuraklık meydana gelir, hastalık salgını söz konusu olur. Kehaneti yanlış yorumladıklarını düşünürler. Ve bir kez daha Tanrı'ya danışmak üzere yola çıkmayı düşünürlerken Tanrı ocak tanrılarını Aeneas'ın rüyasına gönderir. Ve der ki burası değil ata topraklarınız, İtalya. Ve bunu öğrenir öğrenmez uyanınca babasına tekrar danışır. Evet der, bizim Dardanos soyumuz İtalya'dan gelmiştir deyince tekrardan tulupurtu toplarlar ve gemilerini atlayarak Yunanistan'ın güneyinden geçip Butrint, bugünkü Arnavutluk'ta yer alan Butrint'e çıkarlar ki orada daha önceden Troyalı bir grup yerleşmiştir ve onlara konuk olurlar. Onlara başından geçeni anlatır. Orada da bir kahin kendilerinin İtalya'da nerede kenti kurmaları gerektiği konusunda yeni bir kehanette bulunur. Bu kehanete göre onlara dişi bir beyaz domuz ve çok sayıda yavruları yol gösterecektir. Ayrıca bir diğer kehanette yine kendisi tarafından verilen orada doğacak olan torunlarının bütün dünyaya hakim olacağı yönündedir. Bunu aldıktan sonra hemen karşıda İtalya'nın topuk şeklindeki haritasının tam topuğunun ortasında olan Castro'ya geçerler. Ve daha sonra yollarına devam ederler. Ve tam Sicilya'nın altından geçecekken Hera, Troya soyunun dünya üzerinden silinmesi için çaba göstermektedir. Çünkü Troyalı Paris kendisini güzel olarak seçmemiştir. Afrodite'yi seçmiştir. Bu yüzden bir kini vardır. Ve rüzgar tanrısını kandırır, bir fırtına çıkartır, onları Kartaca'ya atar, Tunus'a. Ve burada yerel kraliçe olan Dido'yu Afrodite de Aeneas'a aşık eder. Ve bu aşk muhteşem bir aşktır. Hatta Aeneas ve Dido operası vardır bu aşkı anlatan, günümüzde bestelenmiş. Orada 7 yıl kadar bir süre yaşar. Sonra Zeus'un aklına gelir bu görev. Hermes'i, haberci tanrıça Hermes'i gönderir ve bir de bakar ki o zevki sefa içindedir Aeneas. Hemen görev kendisine hatırlatılır ve görevi tekrardan alır almaz üzülerek de olsa Kartaca'dan ayrılır. Bir de arkasından intihar eder ve yine Batı İtalya kıyılarında dolaşarak gidip Roma yakınlarındaki Alba Longa'da Lavinium kentini kurar. Ve buradaki yerel kralın o kızıyla evlenerek oranın yöneticisi olur. Ve orada doğan Remus ve Romulus torunları da Roma İmparatorluğu'nun efsanevi kurucusu sayılmaktadırlar. Özellikle ilk imparatorlardan, Roma imparatorlarından Augustus kendisinin Aeneas soyundan geldiğini belirterek övünmektedir. Bizim projemizin temelini bu mitos, çok kısaca özetlediğim bu mitos oluşturuyor.
Evet, çok bu güzel. Mitos... Peki efendim, proje kapsamında yürütülen çalışmalardan da birazcık söz eder misiniz lütfen?
Tabii ki bu yaklaşık 4-5 senelik bir geçmişe dayalı bir projedir. Daha önce Balıkesir Belediyesi Büyükşehir olmadan önce Altınoluk, ki Antandros'un bağlı olduğu belediyeydi o zaman. Altınoluk Belediyesi ile Castro Belediyesi'ni, ki İtalya'da ilk ayak bastığı yer olarak bilinir Aeneas'ın, kardeş kenti ilan ettirdik. Daha sonra bir Avrupa Birliği projesi gerçekleştirdik Castro ile beraber. Anadolu Avrupa Tarihsel Mitolojik Birlikteliği Antandros Castro diye. Ve karşılıklı gidip gelmeler olduğu, bu konuya dikkat çekmekti, farkındalık yaratmaktı amacımız. Ve çok güzel geri dönüşler aldık. Ve doğru yolda olduğumuzu anladık. Hatta Castro Belediye Başkanı'nı biz Antandros'ta ziyaret ettiğimizde ata topraklarına geldim diyerek gözleri doldu. Bu bizim için çok önemli bir göstergeydi aslında, doğru yolda olduğumuza ilişkin. Ve şimdi de esas amacımız olan Antandros'ta tekrardan antik gemiler inşa ederek, tekrardan aynı rotayı izleyerek Aeneas'ı, Roma'nın kurucusu Aeneas'ı yeniden Roma'ya çıkarma gibi bir fikrimiz var. Ve bu çerçevede biz 22 belediye ile görüştük. Ki Aeneas'ın rotası sırasında uğradığı belediyeler de bunlar. Yunanistan'dan, İtalya'dan, Arnavutluk'tan, Tunus'tan ve Türkiye'den belediyeler de bunlar. 22 belediye ile görüştük ve onları 1-4 Eylül'de Edremit'te toplayarak, ki bu proje hem Edremit Belediyesi'nin desteğiyle hem Antandros Derneği ve Kazı, yani Kültür Bakanlığı çerçevesinde yürütülmekte olan bir projedir. O proje çerçevesinde bütün belediye başkanlarını toplayarak bu projemizi zaten önden bilgilendirmiştik. Bu projeye nasıl katkı yapabilirler yönünde bir toplantı planlıyorduk. Ama Türkiye'deki olumsuz gelişmeler bunu birazcık ertelememize neden oldu. Bahar ayına erteledik biz bunu.
Evet. Ve bütün belediye başkanlarını toplayıp, bahar ayında, o zaman bahar ayında da Edremit Belediyesi, Antandros Derneği ve Kültür Bakanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu proje kapsamındaki yolculuğu, bilgilerini yine sizden almak dileğiyle bu projede ve çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar dileyerek çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Teşekkür ederiz efendim. İyi günler. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Gürcan Polat Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Şakaklarında kar, gecenin gündüzün voltalarında. Ne güzel ne berbat, karşılıksız hoyrat, harcanan bir ömrün ortalarında. Bülbülün ahı altın kafeste, çığlıklarım ölür her bir nefeste. Pencereler aynı, yar geceler aynı, çığlıklarım aynı beste. Bülbülün ahıyım altın kafeste, çığlıklarım ölür her bir nefeste. Pencereler aynı, yar geceler aynı, çığlıklarım aynı beste.
Başladı şefimiz sevgili Özgür Aksu'na stüdyomuzda. Merhabalar Özgür, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet.
Çok güzel yemeklerle geldim, tatlılarla geldim. Çok dinamiyiz bugün.
Süper, harika. Neler tarif edeceğiz bugün dinleyicilerimize
bugün
acaba?
Bugün yazın tadı geçmeden, çünkü artık zaman ilerliyor. Ağustos'un ilk yarısı geride kaldı. İkinci yarısına geçerken o yaz tatlılarını iyice böyle tadına varalım diye güzel bir meyveli yaz tatlımız var ve çok basit.
Oo, süper.
Çok kolay yapabileceğimiz bir tatlı ve üzerine de... Akşamları özellikle ya da akşam üzerleri hem atıştırmalık olarak yiyebileceğimiz hem ara sıcak olarak yiyebileceğimiz hatta başlı başına yemek olarak bile yiyebileceğimiz mantar stroganoff yapacağız.
Süper. İkisi de çok güzel gerçekten.
Çok güzel olacak.
Vallahi hemen başlayalım o zaman tarifleri dinleyicilerimizle paylaşmaya.
Evet. Kalemler kağıtlar hazırsa not alabilirler. Alamıyorlarsa Hayatın Sesleri Facebook sayfamızdan takip edebilirler. Orada hem resimleri hem de tarifin detaylarıyla yapılışı da dahil hepsini paylaşıyoruz.
Evet.
Önce mutfakta düzen, intizam ve bir taraftan da planlama önemlidir. Çünkü hangi yemeğin hangi sırayla yapılacağı da önem arz eder.
Evet.
Biz mesela tatlıyı önce yaparız her zaman mutfakta. Çünkü dinlenmesi gerekir.
Hı hı.
Hele hele için içinde süt ve süt ürünleri varsa mutlaka daha önce yapılmalı. Mümkünse bir gece dolapta dinlendirsinler süt ürünleri olan tatlıları. Görecekler çok daha lezzetli olacaktır. Biz dayanamıyoruz, hatta sıcak yiyoruz. Yani tenceresinde yiyoruz.
Tatlıya karşı böyle bir
zaafımız
var.
Tenceresinde yiyoruz. Ama o tadı alabilmenin yolu o. Çünkü oturması
evet.
lazım aromanın.
Hı hı.
Yolu birazcık dinlenip soğumasından geçiyor ama biz dayanamıyoruz. Tencereyi sıyırmayan yok herhalde ya aramızda.
Yani herhalde.
Yoktur. Evet. Şimdi yaz tatlısı için önce labneye, çiğ kremaya, yumurta akına, şeker ve limona ihtiyacımız var. Bu kadar. Başka bir şey değil. Evet. 500 gram labne. Bir ufak paket çiğ krema, o bildiğimiz klasik.
Evet.
İki yumurta akı, 50 gram pudra şekeri, iki tane de limonun rendesi.
Hani şu her zamanki gibi şöyle bir kere.
Bir kere yapacağız.
Evet.
Beyazına girmeden sadece sarısını aldığımız. Yapılışı da çok basit. Tabii mikserle ya da elle de çırpabiliriz bunu. Yumurta akları ve şekeri kar gibi olana kadar çırpıyoruz. Onun olduğunu nasıl anlıyorduk? Ters çeviriyorduk kaseyi kafamıza. Dökülmezse kıvama gelmiş demektir.
Dökülürse yandık.
Ama fiziki olarak da tıraş köpüğü.
Evet.
Yani o tıraş köpüğü kıvamına geldiğinde anlaşılıyor ki oldu.
Evet. Sonrası... Erkekler için tıraş köpüğü, kadınlar için saç köpüğü
saç
diyelim.
Köpüğü. Aynısı. Sonra bu akların içerisine çiğ kremayı ve labneyi ekliyoruz. Ama bunu çırpmıyoruz. İşin püf noktası burada. Alt üst ediyoruz. İçindeki hava ve oksijen kaybolmamalı.
Bu alt üst derken?
Sadece alt üst yapıp çevirmek. Yani homojen hale getirmek.
Evet.
Yani onu da karıştırdım hadi onu da çırpayım bir araya getireyim değil. Söner. Yani bütün şeyini kaybederiz. Hı-hı. İçi birazcık kaba köpük gibi olsun istiyoruz bunun. Sonra üzerine iki tane limonun rendesini en son ilave ediyoruz. Ve cam kaplarımızı bu kadar basit. Buzlukta durabilecek olan, kırılmayacak, buna elverişli olan cam kaplara istersek bölebiliriz, istersek aynı o şekilde de koyabiliriz. Paylaştırıyoruz. Buzlukta bir saat beklettikten sonra sonra üzerine ufak ufak doğranmış istediğimiz meyveyi koyabiliriz. Çilek koyabiliriz.
Bu kadar.
Bu kadar.
Peki bunu yapıp buzlukta günlerce de durabilir herhalde. İstediğimiz zaman çıkarabiliriz. Çok mu don olur o zaman?
Olmaz. O istediğimiz seviyede olmaz. Yani belki birkaç gün tutabiliriz. Hı-hı. Ama daha da fazla durması iyi değildir. Evet. Taze yemek bunları daha lezzetlidir. Çünkü hem tadını bozarız hem aromasını kaçırabiliriz. Evet. O yüzden üzerini çıkarttıktan sonra buzluktan buzdolabının alt tarafına indiriyoruz. Üzerine meyvelerimizi doğruyoruz. Hı hı. İsterseniz kivi, isterseniz ananas, isterseniz çilek, yaz meyveleri, erik, ne
üzüm,
isterseniz.
Şeftali.
Her şey olur.
Evet.
Ondan sonra nane yaprakları ile süslüyoruz. İstersek çikolata sos.
O süsü unutmuyoruz
tabii,
değil mi? O
tabii, çok mutlaka. Önemli. İster çikolata sos, hı hı. İstersek. İstersek farklı meyve sosları da var artık, hazır soslar. Hı hı. Onlardan üzerine gezdirip servis edip. Güzelce afiyetle yiyoruz.
Afiyet olsun. Süper, muhteşem.
Çok da kolay. Yani herkesin yapabileceği bir tatlıdır.
Kışında yapılmaz mı? Kış yapılır. Meyveleriyle, portakallı, olur, elma, tabii ki, mandalina, tabii ki. Muz. Değil
tabii
mi?
Ki olur, tabii ki olur.
Bunlarla da yapabiliriz.
Lezzetli ve keyifli bir tatlı.
Evet.
Yaz rüyası da diyebiliriz buna.
Güzel.
Gelelim mantar stroganoff'a. Stroganoff'u aslında farklı farklı çeşitlerde genelde etle yapılıyor. Bir Rus yemeği olarak biliniyor. Ama Fransızlar bunu çok daha böyle benimsemişler ve kendi yemekleri gibi kullanıyorlar. Daha fazla Fransa'da yeniyor bu, hı hı, yemek. Öyle. Hatta Fransız olduğu biliniyor çoğu yerde ama Rus asıllı. Hatta bir diplomatın bu yemeğe olan düşkünlüğünden geldiği söyleniyor. Birkaç tane farklı rivayet var. Onlardan birisi de bu. Bunun için mantar stroganoff'u ekmeğin üzerine koyacağız biz. Yani evet, o hazırladığımız, evet, mantarlı sosu ekmeğin üzerine koyup servis edeceğiz. Hı hı. Bunu istersek normal bir yemek gibi de kullanabiliriz. Hı hı. İstersek ekmeğin üzerinde servis yapıp atıştırmalık haline de getirebiliriz. Yani bir meze haline bile getirebiliriz. Evet. O bizim elimizde. Bunun için kestane mantarı kullanacağız. Aroması daha yoğun olduğu için kestane mantarı kullanalım istedik. Kültür mantarında biraz daha zayıf kalıyor aroma. Hı hı. Eğer imkan varsa 3 ya da 4 ayrı çeşit mantarı da harmanlayıp içine azıcık da trüf esansı ekleyerek, ki gerçek trüfü eklemek biraz maliyetli olabilir.
Evet.
Esansıyla bunu aromalandırabiliriz. Evet. 250 gram yetecektir. 8 dilim tost ekmeğine ihtiyacımız var. 25 gram kadar tereyağına ihtiyacımız olacak. Bir tatlı kaşığı taneli Dijon hardalı. Tohumlusunu kullanırsak çok daha lezzetli olacaktır. Hı hı. Bir yemek kaşığı krema, bir yemek kaşığı doğranmış frank soğanı, taze soğan da olur. Evet. Ya da buna benzer daha böyle hafif fresh soğanlar, hı hı, var, onlardan da olur. Taze çekilmiş karabiber, tuz ve muskat en son olarak rendelemek için. Bu kadar malzememiz.
Bu kadar,
yapılışı,
evet,
da çok kolay. Tereyağını ve ince doğradığımız mantarları tavaya alıp yüksek ateşte. Bu mutfaklarda, sanayi mutfaklarında çok yüksek harlı vardır ya, wok dediğimiz.
Evet, evet.
Orta büyük ocak. Öyle, hı-hı, yüksek hararette kavurmamız lazım hızlı bir şekilde. Hı-hı. Ki tadını...
Hatta o wok tavasında.
Wok tavasında yaparsak, hı-hı, daha, evet, iyi olur. Çevirerek yaparsak. Hı-hı. Ki aromayı kaybetmemek. Yani o lezzetini bırakmasını engellemek için bunu yapıyoruz. Tost ekmeklerin üzerine bağlı, isteğe bağlı olarak tereyağını sürüyoruz. Ondan sonra bu mantarlı karışımını tavadan indirdikten sonra hardalını, kremasını, tuzunu, muskatını ve karabiberini ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Ekmeğin üzerine koyuyoruz. Hı hı. En son üzerine soğanımızı gezdiriyoruz. İsteğe bağlı olarak tabii lezzet keyfinize kalmıştır. Zeytinyağı gezdirebiliriz üzerine. Hı hı. Ya da trüf yağı da aynı şekilde çok yüksek aromalı trüf yağı. Trüf yağını da gezdirerek bunu servis edebiliriz. Afiyetle yeriz.
Evet, görüntü muhteşem gerçekten. Et ve mantarı sevenler, özellikle de bir arada sevenler için vazgeçilmez.
Tabii yaptığımız herhangi bir et yemeğinin ya da bonfilenin, antrikotun, hiç fark etmez. Onun yanında da aslında tabağın yanına bunu yine ekmeğin üzerine koyup ekleyebilirsiniz. Yan ürün olarak da kullanabilirsiniz.
Hı hı. Evet.
İsterseniz,
evet,
ekmeğin üzerine koymayıp direkt olarak etin yanına sos olarak da kullanabilirsiniz.
Hı
hı. Direkt olarak ekmeği bandırarak da yiyebilirsiniz. Yani her türlü yiyebilirsiniz bunu.
Her türlü.
Farklı farklı yeme çeşitleri var. Tamamen keyfe kalmıştır.
Evet.
Mutlaka yapsınlar, tadına baksınlar, denesinler. Hem çok kolaydır hem çok lezzetlidir. Yedikten sonra da bırakamayacaklar, söyleyeyim.
Kesinlikle.
Bağımlılık yaratan bir lezzet ve çok basit olduğu için sürekli yapmak isteyecekler.
Sürekli yapmak isteyecekler.
Mantarın da özellikle pişmiş mantarında, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına, ciğerle ilgili problemlere, hatta bugün kansere bile iyi geldiğini söylüyor uzmanlar. Hı hı. Bol bol pişmiş mantar yememiz de gerekiyor bir taraftan. Evet. Bu da bir bahane olsun.
Evet, dağ mantarlarının lezzeti çok daha farklı tabii ki kültür mantarlarına göre, ama onu da ayırt etmek birazcık
güvenilir
zor.
Yerlerden güvenilir yerlerde almak lazım. Evet, paketli ya da markalı ya da bu işi bilen, gerçekten güvendiğimiz yerlerden almamız lazım.
Lezzeti başka çünkü. Tabii ete ki, yakın bir lezzeti
neredeyse
var, değil
et
mi?
Gibi, evet, neredeyse et gibi. Hatta bunun aynısını, aynı karışımı yapıp pizza bile yapabilirler.
Çok güzel.
Çok lezzetli oluyor. Muhteşem oluyor. Üç mantarlı pizza şimdi aklıma geldi. Mutlaka denesinler, mantarlı tatları
o
çok
lezzetli.
O zaman
belki dinleyicilerimiz kaçırmışlardır tarifi. Hay Allah, ben nasıl yapacağım şimdi bunu, çok da güzelmiş diye. Facebook sayfamızdan, Hayatın Sesleri'nin Facebook sayfasından alabilirler bu güzel tarifi. Hemen arkasına da meyveli yaz tatlısını yapıp bu akşam ev halkını ağırlayabilirler.
Hatta misafir çağırsınlar, hava atsınlar.
Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Afiyet dinleyicilerimizin olsun. Hava atacakları daha güzel tariflerde, evet, haftaya yine birlikte olmak olacağız dileğiyle. Bu hafta için teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yarın yine sizler için burada olacağız. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar bugünkü programı yine sizler için. Kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Cam.